Ayrım 26. Kale. Stephen James. Sayfa 337. Kristin'in ölümünden sonra Tessa ile benim birileriyle tekrar birlikte olmam hakkında hiç konuşmamıştık. Ve Lian Hua ile ilişkin bir mesele haline gelecek kadar ilerlemediğinden bu konuyu hiç açmamıştım. Pekala, Tessa ısrar etti. Onunla çıkıyor musun? Lütfen bir tür deme, yani bir tür çıkıyoruz falan deme.
Bir tür demenin nesi kötü?
Bir tür demek yan çizmektir. Çok salakça bir laf. Bağlanmaktan korkan insanların söyleyeceği türden bir şey.
Oo. E'si Tessa, durum böyle, görüyorsun işte. Bu çok karmaşık.
Karmaşık mı? Ellerini kalçasına koydu. Cevabı evet veya hayır olan bir soru senin için çok mu karmaşık Doktor Bowers? Ajan Jiang'la çıkıyor musunuz? Evet mi, hayır mı?
Tam o sırada telefonum çaldı ve Tessa cebime baktı.
Benimle dalga geçiyor olmalısın. Bu şekilde kendi kendini aradın, öyle değil mi? Tekrar arama tuşuna falan bastın değil mi?
Başarılıyım dedim ama o kadar da başarılı değilim.
Kimin aradığına baktım, Lian Hua'ydı. Peki kim arıyor?
Tessa telefonumun ekranına göz attı.
Ciddi olamazsın.
Bunu açmam gerekiyor, tamam mı?
Tessa kollarını birbirine kavuşturup başını gençlerin yaptığı gibi kaldırdı ve dik dik baktı.
Merhaba Lian Hua.
Konuşurken Tessa duymasın diye telefonu kulağıma iyice yapıştırdım. Merkezde sana ihtiyacımız var.
Ne oldu?
Şüpheli polisle konuşmuyor. Ancak benimle konuşmak istemiş, ismimi söyleyerek.
Tessa'nın konuşmaları dinlemede başarılı olduğunu bildiğimden sesimi alçalttım.
Hatırladığım kadarıyla depodayken hiç kimse şüphelinin yanında Lian Hua'nın adını söylememişti.
Senin kim olduğunu nereden biliyor?
Emin değiliz. Margaret şu anda adamın avukatlarıyla görüşüyor. Ralph birkaç saat sonra onunla buluşacak. Öğlene kadar buraya gelmeni istiyorlar.
O zamana kadar gelemem. Yapmam gereken, Tessa'nın dinleyebilmek için çabaladığını görebiliyordum. Ne olur ne olmaz duyar diye söylemek üzere olduğum cümleyi tekrar kurdum. Yapmam gereken birkaç iş var. En erken birden önce orada olamam.
Tamam, eğer başka bir şey daha öğrenirsem seni ararım.
Anlaştık, görüşürüz.
Telefonu kapattım. Tessa bana şüpheyle baktı. Bu da ne demek oluyor şimdi?
Olay daha da karmaşık hale gelmişti. Ancak tüm bunları Tessa ile konuşamazdım. Sanırım bu dava bugün biraz zamanımdan çalacak. En azından yarın öğleden önce buradan ayrılamam.
Kaşlarını kaldırdı. Cuma akşamına kadar burada kalacağımızı sanıyordu, böyle değil miydi?
Plan böyleydi. Bu konuya girmeden önce diğerini hallet. Her neyse, ne diyorduk? Ha evet, sana Ajan Jiang'a çıkıyor muyuz çıkmıyor muyuz zırvasından bahsetmemen için söz verdirmek üzereydim.
Hayır, sen bana çıkıp çıkmadığınızı söylemek üzereydin. Eğer net bir cevap verirsen söz veririm.
Düşüncelerimi toparladım. Tessa dinle. Buna ne dersin? Eğer Ajan Jiang ve ben aslında hiçbir şey olan bir şeyden, bir tür bir şeyden daha fazla olabilecek herhangi bir şeye geçmeye karar verirsek sana söyleyeceğim.
Söylediklerini takip edemediğimi sanıyorsun ama ettim.
Sana inanıyorum. Şimdi söz ver.
Söz veriyorum.
Neye söz veriyorsun?
İç çekip derin bir nefes aldı ve Ajan Jiang'a ondan ne kadar çok hoşlandığını ve deliler gibi onunla çıkmak istediğini söylemeyeceğime söz veriyorum. Bu nasıl oldu?
Alnımı sildim. O sırada bir taksi yanaştı ve ince uzun bir adam arka koltuktan indi. Şoföre para uzattıktan sonra bize doğru döndü. Doktor Calvin Verionich gelmişti.
66. Bölüm. Calvin San Diego için bundan daha tuhaf bir kıyafet seçemezdi. İncecik bir trench coat giymiş, bundan başka bir şey giydiğini çok nadir görmüştüm ve modası geçeli 40 yıl olmasına rağmen büzgülü bir fötür şapka takmıştı.
Patrick, evlat, yıllar boyunca yaptığımız uzun sohbetler ve paylaştığımız uzun geceleri düşününce sadece tokalaşmak pek yeterli değil gibi geldi. Ama Calvin'in kucaklaşmaktan hoşlanmadığını biliyordum. Çok içten bir şekilde elimi sıktı.
Seni görmek çok güzel ve bu da güzel Tessa Ellis olmalı.
Merhaba.
Patrick bana senden çok bahsetti.
Bundan hiç şüphem yok. Bana sizden pek bahsetmedi ama iki kitabında da sizin hakkınızda çok şey okudum.
Ben o bölümleri okurken uyuyakalmıştım.
Benim sahip kalabildiğim tek bölümler onlardı.
Ona kahvesini uzattım. İyi görünüyorsun Calvin. Üvey baban çok kötü bir yalancı Tessa.
Önemli değil, ben açığı kapatıyorum.
Bir de bana sorun dedim.
Calvin San Diego'nun havasını içine çekti ve beni üstün körü inceledi.
Her zamanki gibi formda görünüyorsun Patrick. Hala şınav çekiyor musun?
Amerika'da şınav deniliyor ama ben genelde barfix diyorum.
Aa evet tabii. Kahvesini ağzına doğru götürüp bir yudum aldı. Bir tepki vermesini bekledim. Kahve hakkında ne düşünüyorsun? Güzel değil mi?
Korkarım benim için fazla sert. Kapağını kaldırıp kahveyi kaldırıma döktü ve kahve kabını da yakınlardaki bir çöp kutusuna attı.
Gel hadi diyerek hızlı hızlı yoldan yürümeye başladı. Tessa kaldırımdaki korkunç kahve lekesine bakarken ki surat ifademi gördü.
Ağlama Patrick, beni utandırma.
Hadi gelin dedi 20 metre ilerimizde olan Calvin. Bütün gün bekleyemem.
Calvin'le birbirimizin hayatında olup bitenleri öğrenmemiz birkaç dakikamızı aldı ve sonra Tessa onu bazı davaları hakkında sorguya çekti. Kan ve cesetlerden bahsetmediği sürece tüm detayları bilmek istedi. Calvin de ona cep telefonu zil seslerini yüklemek için en iyi internet sitelerini, bu hafta YouTube'daki en iyi videoları ve Facebook'ta kaç tane arkadaşı olduğunu sordu. Yaklaşık 15 dakika sonra Tessa'ya kalbinde benim çok fazla kan ve silahlı çatışma içeren bazı olayları tartışmamızın bir sakıncası var mı diye sordum. Anında bizi ilerideki SDAI Yaşayan Sanatçılar Müzesi'nde beklemeyi teklif etti. Ve o gittikten sonra Calvin yumuşakça çok akıllı bir kız dedi.
Tahmin bile edemezsin.
Sonra Calvin beni Ulusal Jeozamsal İstihbarat GEOINT dairesinin yaptığı danışmanlık işi hakkında bilgilendirdi. Bu fazla bilinmeyen Muharebe Destek Dairesi Savunma Bakanlığı'na JEO uzamsal istihbarat sağlıyordu. NGIA, JEO uzamsal istihbaratın askeri alandaki kullanımını vurgulardı. Ancak Calvin ve ben onların JEO uzamsal istihbaratlarını kanun yaptırımı alanıyla bütünleştirmenin yollarını bulabilmeye yardımcı olmak için onlarla çalışmıştık. Fakat geçen sene bizim casus uydularımız, özel şirketler ve müttefiklerimizin GEOINT'leri arasında entegre global video düzenini içeren uluslararası bir sanal altyapı için bastırmaya başlayınca ben istifa ettim. Bu konuda Calvin'le hep farklı görüşlerde olmuştuk.
Ama Patrick dedi ısrarla, Savunma Bakanlığı şimdi bile bir sonraki uydu üretimini düzenliyor. Mevcut teknolojiyi uydu sistemlerine entegre ederek bir metnin satırlarını okuyabilecek, bir cep telefonu ekranındaki numaraları görebilecek kadar yakın zoomlama yapabileceğiz. Hatta retina taraması ile kimlik tespiti bile yapabileceğiz. Ayrıca lazer hedefleme ile ilgili söylenenler.
Calvin lütfen. Sabırsız gibi görünmek istemiyordum ama bu bahsettiklerini önceden çok duymuştum. Yasalar uygulayan personelin bir arabayı durdurmak, telefonları dinlemek, bir eve girmek, bir şüpheliyi aramak ve hatta birilerini evine kadar götürmek için bile makul bir sebebe ihtiyacı vardır. Global video ile birlikte bunun hepsi çöpe gider. Hükümet herkesi her zaman ve her yerde takip edebilir, duruma gelir. Mahremiyet diye bir şey kalmaz. Günün her dakikasında birisi omzumuzun üzerinden bizi gözetlemeden yaşamaya hakkımız var. Teknolojiyi masumu gözetlemek için değil, suçluyu bulmak için kullanmalıyız.
Bir düşün evlat, bir suç işleniyor. Diyelim ki bir çocuk kaçırılıyor. Suçun işlendiği saatteki ve yerdeki global videoya bakıp suçluyu olay yerinden takip edip canlı iz sürme tekniğini kullanarak birkaç dakikaya kalmadan onu yakalayabiliriz. Bu çevresel kriminolojinin doruk noktası, inceleme sürecinde devrim yapacak.
Biz sapıkları ve röntgenci Tom'ları tutukluyoruz. Ve şimdi NGİA masum insanların hayatlarını dikizleyebilsinler diye dünyadaki tüm istihbarat birimleri için devasa bir video kamerayı meydana getirmeyi teklif ediyor. Ben hala bunun doğru olmadığı kanısındayım. Belki bu konuyu daha sonra tartışabiliriz. Uçağını yakalaman gerektiğini biliyorum. Evet, evet, tabii. Sanki biraz önce konuştuklarımızı siliyormuş gibi elini hafifçe havada salladı. Kusuruma bakma, senin dava. Bana ondan bahset. Calvin hızlandı. Ona şu andaki davayı özet geçtim. Araştırmamıza gölge düşürecek bilgileri veriyor olmamak için isimleri ve bazı detayları değiştirerek anlattım. Calvin anlattıklarımı takip ettiğini göstermek için arada başını sallayarak dikkatlice dinledi ve sonunda Patrick, pazartesi geceki yangınla John Doe'nun ölümü arasındaki bağlantıyı araştırdın mı diye sordu. Şu ana kadar elimde olan tek şey yer ve zaman bağlantısı. Senin sebeplere pek girmediğini biliyorum. Peki Ajan Jiang kundakçının daha önceki yangınları çıkarma sebeplerini derinlemesine araştırdı mı? Ralph kundakçının banka kayıtlarına bakması için saha ajanlarından birisini görevlendirdi. Ve o da adamın her yangından birkaç gün sonra hesabına 25 bin dolar yatırıldığını öğrenmiş. Yani eğer bir gerekçe arıyorsan görünüşe göre para için yapmış. Evet ama para kimden gelmiş? Bilmiyoruz. Ve her şeye rağmen kadını kaçıranların sonunda ondan istedikleri para değildi. Görünüşe göre değildi. Anlaşılan ulaşılması zor Doktor O'yu bulman gerekecek. Hala şehir dışında. Onunla görüşmek bugün daha geç vakitlerde yapacağım şeylerin arasında. Peki ya Şahit? Şahit denen adam hakkında ne biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum. Gözaltına aldığımız adam olabilir ama bundan şüpheliyim. Şahit bana telefonda buluşma noktasında olduğunu söylemişti. Orasının depo olması pek mümkün değil gibi. Şahit her kimse GPS konumunu saklamasını bilen ve beni tanıyan biri. Kısa telefon görüşmemizde beni kesin olarak tanıdı. Korkarım ki daha önceki davamdan biri olabilir veya belki de yakından bir tanıdık. Hiç kuşkusuz. Calvin yanımda sessiz bir şekilde bir süre yürüdü ve sonra besbelli ki karmakarışık bir dava ama çözeceğinden eminim evlat. Elbette ki bana tüm anlatmış olduklarını değerlendireceğim ve eğer araştırmaya dair benim de ilave bir tavsiyem olursa seni hemen arayacağım. Sana bir tavsiye dedi ve sonra benimle sanki hala Simon Fraser Üniversitesi'nde doktora öğrencisiymişim ve o da benim profesörümmüş gibi konuşmaya başladı. Patrick, şeytanın ayrıntılarda değil, ayrıntıların birbirleriyle olan ilişkilerinde gizli olduğunu unutma. Bazen gerçeklere bakmayı bırakıp aralarındaki boşluğa bakman gerekir. Neyin yörüngesinde döndüklerini bilmeden gezegenlerin güneş sistemi içerisindeki hareketlerini tam olarak anlamak mümkün değildir. Ben yapmış olduğu yorumları düşünürken ekledi ve şimdi de telefonda konuşmak istemediğin özel konuya gelelim. Ondan bir şey saklamaya çalıştığımda anlayacağını biliyordum. Bu nedenle bunu hiç denemedim bile. Calvin, bazen işim beni kemiriyor. İnsanın kötülük yapma potansiyeli bu çok şaşırtıcı. Satır aralarını okudu. Ama seni en çok endişelendiren şey kendindeki kötülük yapma potansiyeli. Evet. Hepimizde en kötü olanı yapma potansiyeli vardır Patrick. Biliyorum. Belki de bunu çok iyi biliyorum. Kalın bir palmiye ağacının gölgesinde durduk ve Calvin, bence insani zaaflarımızın ne kadar iyi farkında olursak, temel içgüdülerimize karşı o kadar az savunmasız oluruz dedi. Beni en çok korkutan şey yalnızca kötülük yapmaya olan eğilimimiz değil, işte o temel içgüdüler. Ancak onun verdiği gizli haz. Evet. Birkaç dakika sözlerimi düşündü. Yani eğer bir dağcı gibi konuşacak olursak, hepimiz uçurumun kenarında yaşıyorsak, aşağıya atlamayacağımızı nereden bilebiliriz? Evet dedim. Ve bir başkasını aşağıya itmeyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Tekrar gün ışığına çıktık ve yoldan yürümeye devam ettik. Cevap basit Patrick, daha önce de söylediğin gibi bilemeyiz. Aşağıya atlamayacağımızdan veya bir başkasını itmeyeceğimizden hiçbir zaman emin olamayız. Ama bu tatmin edici bir cevap değildir. Çünkü hepimiz farklı olduğumuzu, bu tür şeyleri asla yapmayacağımızı düşünmek isteriz. Ancak uç nokta hepimizin ulaşabileceği yerdedir. Nietzsche canavarlarla savaşan bu süreç içerisinde kendisinin de canavara dönüşmemesine dikkat etmelidir. Ve eğer cehennemi çok fazla kurcalarsan cehennem de seni kurcalar diye yazmış. Sen cehennemi çok fazla kurcaladın evlat ve ne kadar çekici olduğunu gördün. Bir an düşündüm, haklısın Calvin, ama ne sen ne de ben canavarlarla savaşmıyoruz. Aynen bizim gibi birer insan olan suçluları yakalamaya çalışıyoruz. Katiller, tecavüzcüler, sübyancılar, canavarca şeyler yapıyorlar ve eylemleri onları diğerlerinden daha suçlu kılıyor, daha az insan değil. Onları bizden farklı kılan şeyi ne kadar çok araştırırsan, temelde hepimizin aynı olduğunu o kadar iyi anlarsın. Onlar bizden daha çok canavar değiller.
O zaman belki, dedi Calvin rahatsız edici bir boyun eğmeyle, hepimiz birer canavarız.
Tam da duymaya ihtiyacım olan şey buydu. Seninle konuşmak da çok yüreklendiriciydi Calvin. Eğer bir gün Doktor Phil istifa edecek olursa onun yerine başvurmalısın.
Bunu aklımın bir köşesinde bulunduracağım.
Tessa Casa del Roy Mora bahçesindeki Yaşayan Sanatçılar Müzesi'nin karşısındaki park alanında bizi bekliyordu. Neden bu kadar geç kaldınız?
Korkarım bu dava bizi hala serseme çeviriyor, dedi Calvin.
Neredeyse çözüldü sanıyordun.
Birkaç ufak bilmece daha kaldı, diye cevap verdi. Bence siz ikinizin biraz Dupin gibi düşünmeye başlamanız gerekiyor. Sizin probleminiz bu.
Dupin mi, dedim. Daha sonra Tessa, Doktor Verionich ve bana görünüşe göre gerçekleşmiş olması imkansız bir olayı nasıl incelememiz gerektiğini anlatmaya başladı. 67. Bölüm. Dupin, diye tekrarladı Tessa. Hiç Morg Sokağı cinayetini okumadınız mı?
Galiba çok uzun zaman önce, dedim. Belki senin yaşındayken.
Bu çok uzun zaman önce olmalı, diye mırıldandı. Doğrusu gençken Poe'nun yazılarından bazılarını okuduğumu hatırlıyorum, ancak hiçbir zaman çok ilgimi çekmemişti. Şimdi bundan pişmanlık duyabileceğimden şüphelendim. Tessa, dedim, Dupin kim? Monsieur C. August Dupin. Onu Poe yarattı, hakkında 3 hikaye yazdı. İlkinde Morg Sokağı cinayeti, bir kadın ve kızı öldürülüyor ama morgda değiller. Bu sokağın adı, her neyse, dedektif Dupin isminde bir adam. Aslında tam olarak dedektif de değil, daha ziyade analist veya onun gibi bir şey.
Demek analist, diye mırıldandı Calvin.
Evet, dedi, ve sonunda olayı çözen o.
Bak işte, gördün mü, dedim, hayal ürünü olduğu nasıl da anlaşılıyor.
Tessa kafasını salladı. Eğer Lien Hua burada olsaydı bunu söylediğin için sana uçan bir tekme atardı.
Hiç şüphesiz, dedi Calvin. Botanik binasını geçerek kuzeye doğru yürümeye başlamıştı. Ama canım, üzülerek söylüyorum ki içimden bir ses bana, bu Dupin denen arkadaşın benzersiz Sherlock Holmes'un kötü bir taklidi olduğunu söylüyor.
Holmes mu, diye irkildi Tessa, bana bu konuyu hiç açma bile. Sir Arthur Conan Doyle, tabii ona Sir denilebilirse, tamamen Poe'dan kopya çekmiştir. Morg Sokağı 1841'de yazılmıştır. Doyle 1859'a kadar dünyaya gelmemiştir bile. Sonra 1885 yılında Doyle dedektif hikayeleri yazmaya karar verdiğinde Holmes'u Dupin'in tıpkısının aynısı olarak ortaya çıkartmıştır. Holmes Dupin gibi düşünür, onun gibi davranır ve onun gibi konuşur. Olayları yerel polise aynı şekilde anlatır ve Watson temelde tamamen Dupin'in hikayelerini anlatan adama dayanır. Sinirlenmeye başlamıştı. Kızgınlık ona yakışıyordu. Ve dahası tüm bunlara rağmen ilk Holmes hikayesinde kızıl ipucunda sahte kreasyonu olan Sherlock Holmes'e Dupin hakkında çok aşağılık bir adam dedirtmek yüzsüzlüğünde bulunmuştur. Doyle yeteneksizdir. Poe ise harikadır. Atlantik'in diğer tarafındaki dedektif hikayeleri konusunda uzman olan Calvin hafifçe boğazını temizledi.
Biraz önce yüzsüzlük mü dedin canım?
Alışırsın, dedim ona ve sonra Tessa'ya döndüm. Tüm bunları ilginç bulmadığımı sanma sakın, ama bunların bizim davamızla alakası nedir? Bekle biraz, oraya geliyorum. Pekala, Dupin'in morg sokağında yaptıkları şunlar. Dupin'in araştırma tekniklerini parmaklarıyla tek tek saydı. Somut olayları inceler, fiziksel delilleri toplar, yaraların şekillerini ve saç örneklerini inceler, ön otopsi yapar, tanıkların ifadelerini değerlendirir, şüpheliyi sorguya çeker ve sonunda denizciye olaya karıştığını itiraf ettirir.
Sana benziyor Patrick, dedi Calvin, en iyi günlerinden birine.
Yürüyüş yapan biri palmiye ağaçlarının sağında kaktüslerin solunda dizili olduğu yoldan ağır adımlarla yanımızdan geçti. Aslında, dedi Tessa bana bakarak, Dupin biraz senin gibiydi.
Nasıl yani?
Olay yerini ziyaret etti. Bu onun için çok önemliydi. Ve katilin odaya nasıl girip çıktığını araştırdı.
Güzel, dedim. Giriş ve çıkış yolları.
O buna girmeler ve çıkmalar derdi ama her neyse. Ayrıca o da yerel otoritelerin sinirine dokunmayı başardı.
Arkadaş benim kafamda bir adam gibi görünüyor.
Yol San Diego Hayvanat Bahçesi'nin dış sınırlarından kavis yaparak Alcazar Bahçesi'ne doğru geriye uzun bir çember çizmeye başladı. Hayvanat bahçesinden gelen kuş seslerini ve büyük bir orman kedisinin gürlemelerini duyabiliyordu. Aslında olayı çözmesinde ona yardımcı olan tüm o giriş çıkış meselesiydi. İlk bakışta bir soygun gibi görünüyordu. Ancak Dupin başka olasılıkları da değerlendirdi. Polisin yaptığı gibi sadece teorisini destekleyen delillere bakmaktansa hiçbir anlam ifade etmiyor gibi görünen farklı fikirleri denedi.
Gerçek bir araştırmacı özelliği, dedi Calvin.
Hepsi bu kadar da değil. Sonra Dupin bu suçu işlemiş olabilecek katilin bedenini, vücut tipini ve özel yeteneklerini düşünüyor, tamam mı? Ve ardından bu düşüncelerini şüpheli listesini daraltmakta kullanıyor. Çünkü katilin kurbanda bu tip yaralar açabilmesi için çok güçlü, olağanüstü güçlü ve aynı zamanda da çok çevik olması gerektiğini biliyor.
26. ayrımın sonu. Sayfa 349.